Merhaba. Bu sefer ahlaktan bahsedeceğim. Ve şey diyecekler. En son senin konuşman gerekiyor ahlakla ilgili. Evet. Görünüşte öyle ama teorik bir konu olduğu için, teorik bir tarafı olan bir konu olduğu için aslında bununla ilgili de ne diyeyim? Yine her zamanki gibi tabii benim kendi minik literatür taramam sonucunda pek güzel sonuçlara ulaşmadım. Muhakkak vardır gözümden kaçırdığım harika anlatan bu konuyu falan ama mesela Twitter'da ya da YouTube'da ya da yoldan geçen herhangi birisi ile ilgili ahlak muhabbeti açtığınızda hemen hemen ne konuşulabileceğini bununla ilgili ahlakla ilgili insanın kafasında insanların kafasındaki imgenin ne olduğunu şöyle böyle gördüm. Yani hepimiz biliyoruz bunun ne olduğunu. Örneğin şöyle mal bir soru var. Evrensel ahlak yasası var mıdır? Bu mal bir soru. Daha iyi bir ahlak muhabbeti dinlemek için Ioana Cucurati'nin söyleşilerini ya da büyük sorulara çıkmıştı. Onu izleyebilirsiniz ya da Kant'ın ahlak metafiziğini okuyabilirsiniz. İçerikte herhangi bir yere varmıyor ahlak meselesi ama ana fikri en azından veriyor. Ve ahlakın herhalde en büyük teması da şu olacak. Üstüne konuşabiliyoruz bir şekilde. Teori inşa edebiliyoruz ama mesela ben pek ahlaklı olduğumu söyleyemeyeceğim. Çok fena değilim ama rezalet hareketlerim de var tabii ki. Ve ahlaktan ne anlıyoruz? Galiba toplumda ahlakla ilgili anlayışı ikiye bölmek gerekiyor. Bir tanesi ne diyelim bununla ilgili? Mesela büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atmamak ahlaklı bir insanın yapacağı bir iş gibi lanse ediliyor ya da siz ne söylerseniz bunu artık. Veya şu da bir ahlak olarak karşımıza çıkıyor. Ben toplumun verdiği ahlak kurallarının tamamını reddediyorum. Ahlaklı insan aslında ahlaksız insandır. Hani ezbere değerlendirme yapmayan demeye getiriyorlar burada ama o kadar sözcük bilmedikleri için bunu böyle ifade edemiyorlar. Velhasıl bunun da kendisi bir ahlak. Açıkçası ahlak kendini burada şöyle gösteriyor. Benim felsefi olarak ele almak istediğim ahlak. Bir şekilde hangi eylemde bulunursak bulunalım, içinde bulunduğumuz durumla ilgili şunu hissediyoruz. O davranışımız doğru muydu, yanlış mıydı? İşte bunu hissetmemizi sağlayan içsel yetimizin adı da vicdan aslında bizim kültürümüzde diyeyim. Bu vicdanın denetleyici öge olma işlevi var. Bizim eylemlerimiz üzerinde yani içinde bulunduğumuz durum dahilinde biz nasıl davranmayı tercih ediyoruz? Elimizdekileri nasıl kullanıyoruz? Nasıl davranışta bulunuyoruz ve ne niyetle onu yapıyoruz? Bir kere bunun yani vicdanı kastediyorum bunun derken olduğunu varsaymazsak herhangi bir ahlaktan bahsedemiyoruz. Aslında bizim bütün bilişimiz, bütün gerçekliği kurgulayışımız bu vicdanın kendisinden temel aldığı beni varsayarak mümkün olabiliyor. Yani şunu diyorum, örneğin kitap, benden bağımsız kitap var mı? Ben buna yok diyeceğim. Kitabı da bir idea olarak aslında bahsedeceğim burada. Ama sen az önceki podcast'te özcüydün diyeceksin. Evet, işte o yüzden karıştırma diyorum onları. Şimdilik sadece ahlaktan bahsedeceğim. Bu kısa boş muhabbetin çıkmasını istediğim nokta şurası. Bir tane insan özü diye bir şey olsun. Bu da aslında şunu demeye getiriyorum burada. Evrensel ahlak yasası var, evet. Ama bu yasa şöyle bir yasa değil. Sözlü bir önerme şeklinde değil. Yani büyüklerin karşısında bacak bacak üstüne atılmaz. Bir evrensel ahlak yasası haline getirilemez bu şekilde. Ahlaki kurallar diyeyim. Dilsel önerme, dilsel önerme formatında olanlar, aslında herhangi bir önerme formatında olanlar. Örneğin dilsel olmayan bir önerme varsayalım. O da şu olsun. Bulunduğunuz bir yerde herkes Müslüman, içeri giriyorsunuz ve hani selamun aleyküm demiyorsunuz, merhaba diyorsunuz. Orada örneğin ya bize bu selamun aleyküm demedi falan diye içeri girdiğinizde, burada aslında insanların size şöyle davrandığını, o Müslümanların size şöyle davrandığını varsayalım, bir şekilde siz şunu hissediyorsunuz. Onlar gibi selamun aleyküm demediğim için ayıplanıyorum şu an. Ama sözel olarak muhabbete girecek olursanız, yani zorunda değilsin de tabii filan denir. Ama bu insanların, Müslümanların, yani oradaki Müslümanların size bir şekilde bunun ayıp olduğunun ve dışlandığınızın hissettirilmesine neden olan faaliyetlerine ben dilsel olmayan önerme diyeceğim. Ve bunu bir şekilde hissediyoruz, biliyorsunuz. Bu toplumdaki gerginliği ya da birisiyle sözel olarak bir sıkıntınız yok ama şey deniyor genelde. Ya negatif elektrik aldım ben bundan, kötü enerji aldım gibi şeyler söyleniyor. Bu da şundan kaynaklı. Bizim insan olarak odaklandığımız noktadan bilinçli bir şekilde ne diyeyim, fenomenleri alımlayabilme becerimiz çok düşük. Yani orada olan olayın %1'ini filan bilinçli şekilde algılayabilip onun farkına varabiliyoruz. Aslında bunun çok çok dışında ve bizden öncekilerin sezgisel dedikleri nesneden kaynaklı bizim bilgisine sahip olabildiğimiz fenomenler de var. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Ve aslında ahlak, bana sorarsan, onunla ilgili, o tarafla ilgili daha çok gibi görünüyor. Çünkü uzun bir pratik, hem zihinsel hem bedensel pratik sonucunda ahlaklılık elde ediliyor gibi görünüyor ve bunu hissediyorsun da aynı zamanda. Ve hemen şu muhabbete de bir son vermek istiyorum. Aslında bu bölümü kaydetmekteki derdim de oydu benim. Hani evrensel ahlak yasası var mı? Kime göre, neye göre gibi saçma salak aptal sorular var ya. Bu sorular olmaz. Bu soruları sorarsanız eğer ortada konuşacağınız mesele kalmıyor. Bu önümdeki şey bana göre kalemdir. Hayır, sana göre kalem falan değildir. Bu arada elindeki şey kalem. Tahta kalem. Bakayım neymiş? Ya şu sınavlarda verilen kalem var ya. Neydi? ÖSS kalemi. Ondan işte. Bu bir kalem arkadaşım ya. Bunun kalem sözcüğüyle karşılanan şeyin bir imgesi var kafalarda. Pencil olarak filan da söylersem yine anlaşılabilir, İngilizce biliyorsan. İngilizce bilmenin sebebi senin aslında. Yani kalem sözcüğünün İngilizcesini bilmenin. Bak, burada bilmek sözcüğünü kullanıyorum. Bilmenin sebebi bu kalemin senin zihninde, bilişinde, hafızanda bir imge olarak yer edebileceği belli ögelerinin olması aslında. Yani kendisiyle yazı yazabiliyoruz, bir iz bırakabiliyoruz bir yüzeyin üzerinde ve buna elverişli gayet bu araç, kalem. Velhasıl burada gerçek olan şey yazı yazmak, iz bırakmak ve aslında sembol kullanarak iletişim kurabilme becerisine sahip olmak, onun varlığının temeli diyebilirsin. Ben demeyeceğim öyle. O kadar karıştırma meseleyi, gerek yok. Çünkü o da bir şekilde, ama neticesinde yazı yazmak onu gerçekleştirmiyor mu falan diye itiraz edeceğim çünkü sana. Bu muhabbetleri bu kadar karıştırmaya gerek yok. Ama şu kesin, yani ister özcü olun, ister nominalist olun, realist olun, rasyonalist olun, ne yapıyorsanız yapın. Şu kesin, bir tartışma meselesi var. Yani şey diye bir durum yok ya. Eylemlerimizin sonucunda iyi hissetmek ve kötü hissetmek var mı acaba, ya da iyi ve kötü eylem var mı dolayısıyla? Var kardeşim ya, bu salak bir soru, bu aptal bir soru. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Kalem sözcüğünü herkese öğretebilirsin ve herkes bunu anlar, bir sıkıntı yoksa. Hani büyük bir sıkıntı yoksa diyorum. Ve hani bazılarından da görürsün, bu kime göre neye göre sorusu var ya, yo bana o belki şişe gibi görünüyor falan diye aptal bir itiraz da oluyor. Tamam da bu soruyu soruş formatının içerisinde, az önce dedin ya hani kalemin yazılması, kalemin bir söz olarak dışarıda var olmasının şartı, sendeki sembolizasyon yeteneği ve bunu karalama becerisi değil mi? Ya da bunu bir yüzey üzerinde iz bırakarak aktarabilme yetisi değil mi aslında kalemiyolarda dedin? Evet, bu soruyu sormanda senin şu an, hani bana göre şişe olabilir o senin gösterdiğin, ya da şu şişenin kapağı benim için kırmızı görünüyor olabilir sorusunu sorabilmenin şartı, hani ontolojik olarak aslında dışarıda böyle bir kırmızılık ve şişe kapaklı formunu almaya müsait bir tözün olduğunu göstermiyor mu aslında? Ve öyle demek gerekiyor buradan. Şu an tamamen Aristoteles'in sofistik çürütmeleri üzerinden gidiyorum bu anlatıyı yaparken ve bu benim hiç derdim değil. Bunu yine de istediğiniz kadar bu insanların suratına anlatın. Aristoteles kitaplarının suratlarına fırlatın. Bu adamlar yine size soracak. Ya kardeşim, kime göre neye göre ahlak diye. O yüzden bu ne diyeyim, kibar takılmak gerekirse akıl hastalarını bir kenarda bırakıyorum. Yani bu dehşet verici bir aptallık, bu cahillik. Yani kime göre neye göre ahlak diye bir soru sormak. Öte yandan bana göre felsefenin işlevi her zaman ruhta tezahür eden ideaların deliklerinin bilgisine kavuşmak ve bu herkesin kendi başına yapacağı bir yolculuk. Yani aslında şunu demeye getiriyorum burada. Hepiniz kendi kendinize ahlaklı oluyorsunuz. Yani ahlaklı olmak isterseniz o şekilde oluyorsunuz. Ve kime göre neye göre diye soran bir gerizekalı en fazla, en iyi ihtimalle şunu yapıyordur. Aristoteles'in bir, bütün insanlar bilmek ister. İki, bilgi nedenlerin bilgisidir. Ve ona akılla ulaşılır. Akılsal spekülasyon yoluyla, ne diyeyim, tefekkür yoluyla ulaşılır ona. Teorisini kanıtlıyor bence. Bundan da öteye gitmiyor bu. Aşırı güya şüpheci olan ve mutlak bir bilgiye erişmek istediğini zanneden bazı tatmin seviyesi hali yukarıda olan arkadaşlar diyeyim. Çünkü onlar çok akıllı. Böyle kolay kolay tatmin olmuyorlar. Onlar iyi iş yapmak istiyor. İyi felsefeci, skeptik. Skeptikler de bu işi yapmıyor bu arada. Skeptiklerin yaptığı... Tamam, hayatın amacı su taşımak olsun, tamam mı? Bir yerden köyünüze su taşıyacaksınız, bir kuyudan. Felsefede bu suyu taşıyacağınız kovayı yapmak olsun. Hani omuzlarını alıp götürüyorlar ya, ondan yapmak olsun. Su testisi miydi? Evet, neyse işte ondan yapmak olsun. Su da anlam olsun, tamam mı? Anlam, meaning, İdeanın bilgisi olsun suda. Ve köyünüz, işte su taşıyacağınız yer, devlet, işte orası aç, oraya anlam götürmeniz gerekiyor. Yani susuzluktan ölecek insanlar. Septik şunu yapar aslında, septiğin görevi. Kovanız yolda kırılır mı? Hani onu dener septik ve ne yapar mesela? O testilere tekme atar veya sudan daha ağır bir şey yükler. Üstten de bastırır biraz böyle filan, hani sağlam mı kova diye. Skeptik bunu yapar. Görevi budur. Yoksa şey demek değildir. Ben burada bir kova yok. Hadi bu su değil filan gibi salak salak aptal aptal sorular sormaz skeptik. Güzel bir metafor oldu. Ben bunu her yerde kullanacağım. Ben nasıl artık şu mal soruları bırakın. Gerçekten bu ses kaydının tamamında ben dinleyici için şunun olmasını istiyorum. Tek amacım, tek gayem o. Tabii ekstralar da var. Onları da ilgini çekerse sevinirim. Tek gayem şu bu ses kaydı için. Kime göre, neye göre ahlak? Kime göre, neye göre iyi? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Gibi aptal bir soru. Felsefe tarihinin gündeminde yoktur. Felsefi değildir. Mal bir sorudur. Bu aptal bir sorudur bu. Bunu bırakın. Bu soru değil. Şunu araştırın bunun yerine. Nedir soru? Bir, İyi nedir? Ha bak ne kadar güzel. Ve Platon'un devleti. Hadi bakalım buradan devam edin. Ya da Ötifron Platon'un. Ya da Aristoteles'in Nikomakos'a etiki. Ya da ama diyeceksin Nikomakos'a etik çok bencil bir ahlakı savunmuyor mu? Ya tamam, ona bakma sen. Aristoteles orada doğa bilimcisi gibi davranıyor. Bir psikolog gibi davranıyor ama tamamen değil. Aristoteles'i Bugünlerde götüyle okuyan bir tayfa var. İşte o diyeceğini zannettiğim şeyi bana söylüyorlar. Yani çok bencil bir ahlak kurmuyor mu orada Aristoteles? İşte kendini düşüneceksin, her zaman öyle hareket edeceksin falan. Ama biraz üstüne gittiğinde sanki Aristoteles'e hak vermeden edemiyormuşsun gibi görünüyor. Ayrıca Aristoteles'in kısaca üstünden geçtiği böyle minicik ufacık değinmeden arka planda kalmış cümlelerini iyi okumak gerekiyor. Orada Aristoteles aslında ne kadar duygusal bir insan olduğunu ortaya koyuyor ki pek duygusal yazmaz. Ama bunu gösteren küçük böyle ne diyeyim? Küçük esintiler serpiştirir o duygusal bir top Aristoteles'i görürsün o minicik yazdığı şeylerin arasında. Öyle bir yönü de vardır yani, sevimli bir yönü. Ama evet, genel olarak pek sevimli bir adam olduğunu söyleyemem Aristoteles'in, hem yazılarıyla ilgili hem yazı üslubuyla ilgili biraz monoton bir adam. Ve evet, çok sıkıcı okuması. Ama olsun, sonuçta şey gibi aptal itirazlarla Aristoteles'i itibarsızlaştıramayız. İşte Aristoteles kadınların daha az diş sayısında olduğunu ve köleliği doğal olduğunu söylüyormuş falan gibi malca Aristoteles alıntılarıyla Aristoteles'i itibarsızlaştıramazsın. Çünkü Orta Çağ boyunca birisi, herhangi bir büyük filozof, bugün bizim filozof dediklerimiz, yazdığı eserlerde filozof şöyle demiştir filan diye bahsettiğinde orada Aristoteles'ten bahsettiği konusunda kimse şüphe etmezdi. Yani anladın mı? O kadar önemli bir herif Aristoteles. Öyle kolay kolay karalayabileceğim bir adam değil ne yazık ki. Öyle yapma o yüzden. Velhasıl ve Aristoteles, Platon ve ondan sonrakiler benim meşru gördüğüm felsefe yapma tarzında felsefe yapan kimseler hiçbir şekilde gündemlerine böyle bir soru almamışlardır. Yani evrensel ahlak asası var mı gibi gibi şeyleri. Hatta Aristoteles'in çok net bir cümlesi var bununla ilgili. Ana babaya saygı ve tanrılara hürmet konusunda zaten bir sorgulama olamaz diyor. Bir soru hani bunun sorusu olmaz, bunu sorarsak bunu da soracaksak diyor artık siktirip gidelim zaten, hani bir şey kalmamış ortalıkta diyor, değer tartışması ile ilgili daha ne desin adam. Peki velhasıl ahlakla ilgili çok fazla konuşmak gerekiyor aslında bundan sonra, çünkü bundan sonra yapılacak şey ahlakla ilgili konuşmak gerçekten felsefi olarak. Ben kısaca söyleyeceğim. Ben muhtemelen ikinci bölüm yapmam gerekecek. Hatta belki 3-4. Şunu söyleyeceğim bununla ilgili. Ahlak ilerleyen bir şey mi? Ve evet, hani her insani faaliyet gibi, örneğin resim çiziyorsunuz, müzik yapıyorsunuz. Bunlar zamanla ilerler ve daha iyisini bulursunuz, iyi müziği bulursunuz, iyi müziği yaparsanız iyi resim vardır, iyi teknik vardır, daha güzeli, daha estetik görüneni, daha yücesi diyeyim vardır. Felsefenin daha iyisi vardır, geliştirilebilir. Ahlak da böyledir. Ama yapısını tartışmak için çok çok konuşmak gerekiyor, çok fazla konuşmak gerekiyor. Hani çok konuşulması gereken konu ne biliyor musun? Hangi ahlak iyi ahlak? Devletin içerisinde mi oluyor ahlak? İktidar ve özne ilişkisi bağlamında ahlak nasıl değerlendirilebilir? Özellikle gündemimiz 21. yüzyıl Türkiye'sinin ahlak kavramı, ahlak imgesi hakkındaki tartışmaları göz önünde bulundurursam, bu şekilde tartışmaları yapmak için çok fazla konuşmak gerekiyor. O yüzden bu bölümü burada kesmem gerek ne yazık ki.